Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında Hazreti Davud Aleyhisselam'ın hayatını konuşmaya devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar
Hoş
getirdiniz.
bulduk. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sefalar verdiniz.
Allah razı olsun hocam.
Aa, çok güzel.
Geçen hafta Hazreti Davud Aleyhisselam'ın bir sünnetinden, Savm-ı Davud
Evet.
orucundan bahsetmiştik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bu hususta tavsiyeleri olduğunu, sahabe efendilerimize bu orucu tavsiye ettiğini ve bize hem Davud Aleyhisselam'dan hem de Peygamber Efendimiz'den bir sünnet olarak önümüzde bir nafile ibadet olarak kaldığını, durduğunu ve uygulayabileceğimizi anlatmıştık. Ve bu hafta da Hazreti Davud Aleyhisselam'ın başından itibaren bu programımıza kadar birçok hayatından bahsettik. Hayatında yaşamış olduğu birçok hadiseden bahsettik. İşte savaşı kazanması, devlet reisi olması, imtihanı vesairesi bunlardan bahsettik. Bunların hepsini topladığımızda bize bir reçete çıkartır mısınız demiştim hocam size.
Evet.
Ve bugün o reçeteyi sizden dinleyelim. Biz Hazreti Davud Aleyhisselam'dan neler öğreneceğiz? Hayatımıza neler taşıyacağız? Onun faziletler dolu hayatından hangi tablolar çıkartacağız? Bugün onu dinlemiş olalım sizden hocam. Buyursunlar.
Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Tabii biz birkaç haftadır Hazreti Davud Aleyhisselam üzerinde konuşmaya ve onun makesinde neler öğreniriz anlamaya çalışmıştık. Burada tabii her birinin yekünü olarak yani Hazreti Davud Aleyhisselam'ın hayatından bize tablolar var. Bunlardan birincisi Hazreti Davud Aleyhisselam'ın her yaptığı işte Cenab-ı Hakk'a meylini ve yönelmesini görüyoruz. Yani aslında bize İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in derken nesta'in dediğimiz Ya Rabbi senden dileriz dediğimiz istihanesini Cenab-ı Hakk'a yapıyor. O her işinde Cenab-ı Hakk'ı önde tutmaya, her işinde Cenab-ı Hakk'ı işin içerisine dahil etmeye çalışıyor. Hatta burada örnek vermiştik geçtiğimiz derste. O 99 koyun olup bir koyunu da isteyen kardeşin yapmış olduğu halde verdiği hükümde Hazreti Davud'un hemen bir tövbesi ve istiğfarı vardır. Yani Cenab-ı Hakk'a meyil ve Cenab-ı Hakk'a yönelme. Yani ihsan kıvamında bir hayat yaşamaya çalışıyor. En ta'budallâhe ke enneke terâhu fe illem tekün terâhu fe innehu yerâke. Allah bizi görüyor, her ne kadar biz onu görmesek de Allah'ın varlığına, imanla hareket etmek gerekiyor. İşte günümüzde birçok hadise gerçekleşiyor ve insanlar haşa Allah yokmuş gibi bir tavırla hareket etmeye, sanki bu yaptıklarından bir sorgu sual olmayacakmış gibi, sanki bu dünyada kazandığı zaman kârda olacakmış gibi yiyemedikleri herzelere pişmanlık yaşayarak hayat sürdürmeye devam ediyorlar. Halbuki Allah'ın varlığına iman etmiş olan bir kimsenin, tabi biz hadis-i şeriflerde men kâne yu'minu billahi vel yevmil ahir la yu'minu ahadukum şeklinde birçok ifadeyle karşılaşıyoruz. Yani güncel hayatta, toplum hayatı içerisinde kulun yapıp ettikleriyle Allah mümin olmayı, imanlı olmayı bir araya getirerek bizden nasıl olur da bir iman sahibi bu hasletleri yaşamazcasına, yaşamaz tarzında uyarırcasına bize numunelerde, örneklerde bulunuyor. Hadislerde bunların çokça örneği var. İnşallah onun için ayrı bir çalışma yaparız.
Eyvallah.
Birincisi bu Allah'a yönelmesi. İkincisi Allahü Teala onun yapmış olduğu hallerden, rızasından dolayı ona ni'mel abd demişti. Yani o çok güzel kullardan bir tanesi. Demek ki kulun, yani bizlerin, onların vasıflarıyla vasıflanıp, onlar her biri üsve-i hasene bizim gözümüzde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu anlamda en üst örnek, zirve örnek. لَكَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ
Üsvetün
حَسَنَةٌ.
hasene.
Burada en zirve örnek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O zaman razı olunan kul olma, ni'mel abd olma, ne kadar da güzel bir kulmuş hitabına muhatap olmak için kulun peygamberlerini örnekleyerek, peygamberlerin hayatlarından hayatlarına en güzel tabloları sergileyerek, alarak bir kulluk kalitesi yakalamaya çalışması gerekiyor. Buna takva deniyor.
Burada kulumuz Davut ifadesinde kulluğu ön plana çıkartması da
Tabii bunun karşılığı.
bunun karşılığı.
Efendimizin şehadetteki abduhu ve resuluhu da böyledir.
İlk önce kul.
Önce kul olacağız. Kul olduktan sonra bir dereceye girmiş oluyoruz. Sonrasında üst dereceleri hak etmeye
yani
başlıyoruz.
Yani bu ya o peygamber de o yaptı ama biz yapamıyoruzun önüne geçmiş oluyor.
Elbette.
Değil mi hocam bu ifade?
Neticede bunu iradeyle konuşuyorduk. Yani
evet.
Allah kuluna
İslam tefekkür ufku
İslam tefekkür ufkunda evet iradeyi anlatırken orada da konuşmuştuk. Yine de konuşacağız, devam edeceğiz orada. Allah kuluna kendi küllü iradesi içerisinde bir de cüz'i irade veriyor.
Evet.
Yani kulun kendi tercihlerine müsaade ediyor. Aklını ve iradesini kullanma izni veriyor ve tercih etme halleri veriyor. Fe elhemaha fucuraha ve takvaha. Yani hem facirle yani günahla günahkarlıkla karşı karşıya kalma hem de takvayla karşı karşıya kalma. İşte bu ni'mel abd olma. Kulumuz Davud ifadesi. Bizim de kulumuz ismimiz her neyse filan olma ifadesine gidebilir. Yani bu bir mani değil. Yani oraya ait bir ifade değil sadece bu.
Evet.
Cenab-ı Hakk'a kul olabilme. İrci'i ila rabbiki radiyeten merdiye fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti. İbadi kullarım arasına gir diyor Cenab-ı Allah ayet-i kerimede. O yüzden kulun Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu kulluğu yakalayabilmek için gayrette bulunması gerekiyor. Tabi buradaki muvaffakiyet Allah'tan. Biz gayretten mesulüz. Gayretle bu işi yapmaya devamlı olmakla mesulüz. Yine Hazreti Davud Aleyhisselam'a bir kitap indirildi. Bu da şunu gösterir bize. Bizim kitabımız Kur'an, Kur'an-ı Azimüşşan. O zaman her bir ferdin Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi, hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemahu ifadesiyle Hazreti Peygamber'in öğrenmesi, öğretmeye gayret etmesi, çabalaması gerekiyor. Şimdi malumumuz günümüzde öyle bir yapay bir topluluk oluşturulmaya çalışılıyor ki, Kur'an'dan uzak, sünnetten uzak, haşa Allah'tan uzak, böyle sanki yoklarmış gibi bir hayat verilmeye çalışılıyor. Tamamen konfor, dünya, bugün sekülerizm dediğimiz hal o. Dünya ve konfor insanların eline veriliyor ve önlerine bir kırmızı halı gibi döşeniyor. Herkes zannediyor ki bu iş oradan ibaret. Hazreti Davud Aleyhisselam'a indirilen Zebur bize inmiş olan Kur'an'a misalen gelir. Yani biz Kur'an'la mükellefiz, Kur'an'ı öğrenmekle mükellefiz ve Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyup öğrenip hayata tatbikle, tebliğ etmekle mükellefiyetimiz var. Bir diğer tarafta dağlar ve kuşlar onunla birlikte zikrederlerdi. Yani onun kalbi eğitimi o derecede kıvam kazanmıştı ki bu bizim için de mümkün. Sahabi güzün efendilerimiz Kur'an okurken melekler yeryüzüne iner olurlardı diyor bir rivayette. Yani yerinde duramamış, at devamlı tepinmeye başlamış. Çocuğum küçüktü diyor, bıraktım diyor. Efendimiz arz edince Efendimiz buyuruyor ki okumaya devam etseydin melekleri orada asılı halde insanları da görür şekilde görecektin diyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim öyle okunmalı ki hem manasıyla hem muhtevasıyla hem lafızlarıyla bir güzellik olmalı. Zaten bir sonraki konumuz da Kur'an'ın güzel okunmasıyla alakalı inşallah. Orada da bunları konuşacağız. Bir diğer mesele mahlukatın dilinden anlamaya çalışma. Onun kuşların dilini bildiği söyleniyor. Bu da ilahi bir ikramdır. Aslında Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu bir lütfu ilahidir. Ama o zaman mahlukatın dilinden anlamaya çalışmak da bizim vazifelerimizden biri olmalı. Yani biz bugün kapımızda bekleyen bir kedi yavrusunun, bir köpek yavrusunun ya da bir kuş yavrusunun ya da bir kuşun her neyse bir akil varlıklar dediğimiz insan için de böyle isteyenin elini boş çevirmemek ve onun gelenin derler ya her geleni Hızır, her geceni Kadir bil diye. Yani gelenin Allah'tan bir ikramen geldiğini bilerek ikram etmek gerekiyor. Bazen şöyle gençlerle konuşurken onlar şunu söylüyor. Hocam biliyoruz diyor, suistimal ediyor. O zaman da verecek miyiz? Ben verin yine de diyorum. Yani cebinizde küçük bir miktar da olsa verin diyorum. Hocam niçin diye sorduklarında verme kudretinizi kaybetmeyin. Çünkü şeytan sizi buradan yakalar. Bak onun böyle özellikleri vardı vermedin. Şuna da verme. Şuna da verme. Şuna da verme. Bu sefer eli kapalı bir adam oluverir. Allah korusun cimriliğe dönüverir bir insan. O yüzden kalbi eğitim bu manada çok mühim. Ve gelen mahlukatın kıymetini bilip onlara ikramda bulunmak. Tabii zevk içinde bir varlığı yok etmek değil. Bu da ayrı bir kabahat. Hatta bu av bahislerinde İslam hukukunda anlatılır. Bazen işte avcılık denilen bir geçim şeyi varsa eğer insanlar o avla geçiniyorlarsa burada bir beis yok. O av dediğimiz hadise sadece sporsa açlığı giderecek bir şey değilse geçimden kastımız da buradaki açlıktır tabii. Yani bu da şey olarak anlaşılmasın. Vurdum para kazanıyorum anlaşılmasın. Aç olan bir insanın avlanması tamam helaldir ama zevke, keyfe ya da
sosyal aktivite
gibi avlanmak bunlar doğru şeyler değil. Yine Kur'an-ı Kerim'i çok güzel bir ses ve sadayla okumak ve onun huşuyla okunmasını sağlamaya çalışmak, üzerinde tefekkür etmek ve elimizden geldiği kadar da Hazreti Davud'un Zebur'u okuyup o o kalbini cuşa getirdiği gibi bizim de manevi halimizi Kur'an'la besleyip böyle dolu dolu bir iman yaşamaya çalışmaya gayretimiz olması lazım.
Eyvallah.
Bir diğer mesele Hazreti Davud Aleyhisselam'ın demircilik yapması, elinin eleği emeğiyle geçilmesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüyle kişinin elinin emeğinden daha lezzetli yiyeceği yoktur buyuruyor Efendimiz. Yani kul kendi kazancıyla, kendi gayretleriyle birilerinin eline bakmadan, bu mikro anlamda bir insanın ferdi olarak kendisiyle de alakalı olabilir. Bu biraz daha toplumsal hale getirilip devletler bazında da olabilir. Mesela bir devletin kendi ürününü üretmesi, kendi yeterli ürünlerini ortaya çıkarması diğer devletler olan bağımlılığı noktasında kendisini serbestleştirir. İşte bugün silah sanayisinde olabilir, gıda sanayisinde olabilir, bu tekstilde olabilir vesaire, fark etmez. Bağımlı olmaktansa kendi ürettiklerinizle işin götürmeye gayret edeceksiniz. Burada yeri gelmişken hemen söyleyelim. Malumumuz bir Gazze'miz var. Yahudi'nin üzerine melaneti var. Bu Gazze'deki kardeşlerimizi biz elimizden geldiği kadar hem namazlarımızda hem fiili hem duayla elimizden geldiği kadar destek ve takviye olma, duacı olmaya gayret etmemiz gerekiyor. Bir de buradaki boykot meselesi tekrar gündem yapalım. Boykottan geri durmamak gerekiyor. El emeği derken burayla da birleştirerek söyleyelim. Biz kendi ürünlerimizi, kendi el emeklerimizi piyasada tercih eder olursak o zaman bu tür melaneti desteklememiş, bunlardan uzak durmuş oluruz. Elimizden geldiğince yani şunu yapabilmek lazım. Bir ürünün başına vardığımızda bu benim kardeşime silah olarak gidecek mi, gitmeyecek mi? Bir kurşun olarak, bomba olarak dönecek mi, dönmeyecek mi düşünmek lazım.
Evet.
Ya ne yapalım işte bundan daha güzel yıkamıyor, bundan daha güzel işte kepeğimi dökmüyor diye düşünüyorsak şunu düşünmek lazım. Gazze'deki kardeşlerimizin üzerindeki elbise belki 6-7 aydır yıkanmıyor. Belki başında baş yok ki üzerinde saçı olsun, tarasın ya da kepek düşünsün. O yüzden bizim gündemimizde, günümüzde mutlaka Gazze'deki kardeşlerimiz, evet, sadece Gazze değil, Yemen'deki kardeşlerimiz olmalı. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz olmalı. Bu bilumum coğrafyada, dünya coğrafyasında nerede bir mazlum kardeşimiz varsa her biri bizim gönlümüzde, evimizde, yanımızda olmalı.
Eyvallah.
Bu çok
Bunu
mühim.
Sosyal medyada çok iyi gördük değil mi hocam? Yani işte Hamas'ın en son öldürülen lideri Sinvar'ın işte öldürüldüğü evin fotoğrafları çıktı sosyal medyada.
Evet. Evet.
Yani ev hali işte temiz ve yıkılmadan önceki oturduğu koltuğun fotoğrafları çıktı.
Evet.
Şimdi oradaki ev halkı istemez miydi o evde öyle oturmak?
Değil mi?
Yani bizim eşyalarımız ne kadar kirleniyor ki? Siz her zaman bir ifade kullanırsınız. Ya bir bulaşık işte mutfakta bir tabakta ne yenmiş olabilir ki? İlla ki o markadan alalım ki temizlensin diyoruz. Böyle bir takıntılı hale bürünüyoruz.
Bu işte tüketim çılgınlığı dediğimiz hal. Bizde ihtiyacın karşılığı oldu. Ve toplum neyin ihtiyaç, neyin tüketim karşılığı olduğunu bir türlü kestiremez oldu. Yani bizden o damarları sanki uyuşturdular. Yavaş yavaş da o sinirlerimizi çekiyorlar gibi. Yani bizim özellikle alışverişlerde gittiğimizde yani ya diyor şu çamaşır diyor güzel yıkamıyor diyor aldığım şu marka. Şu marka daha güzel yıkıyor diyor. Peki ben soruyu soruyorum. Hatta böyle bir ihtiyar teyzemiz geçtiğimiz günlerde otururken böyle bir soru sordu bana. Ama dedi çıkarmıyor ki dedi. Ben dedim ki teyzeciğim kusura bakmayın ama dedim. O çamaşırı ne kadar kirletiyor olabilirsiniz ki dedim. En mükemmel deterjanı aradınız dedim. Ne yapmış olabilirsiniz o çamaşırın içerisinde? Ki bir suyun, ufacık bir deterjanın onun pisini, mikrobunu çıkarıp giderdiğini biliyoruz. Ki elimizde bir sürü makineler var. 100 derece suyla, 120 derece dünya sıcak suyla yıkıyor. Elini sokamayacağınız suyla yıkıyor. Deterjanı atmasanız bile temizleniyor zaten.
Eyvallah.
Yani bunun için ekstra bir şey koymanıza gerek var mı?
Bir de hocam bu çok af buyurun. Gavurun yapmış olduğu kimyasal maddelerde temiz ama sağlıksız birçok ürün var. Yani
tabii. Helal mi?
Helal mi?
Bu tarafı da
yani tamam tabii. Tabak çok güzel. Tutuyorsun bir ayna gibi seni gösteriyor ama ona yemeğe koyduğun zaman o yemekle birlikte daha neler yiyorsun?
Ben neler yiyorum ve bu bende ne gibi kayıplar yapıyor?
Ya bir de bu
hatta
var.
Şeyler hatırlarsınız Lübnan'daki o telsizler vesaireler patlatıldığı zaman şöyle bir söylem çıkmıştı. Onun içerisine bomba koyan bizim yediklerimize ne koymuştur Allah bilir.
Eyvallah.
Yani bunu düşünmek lazım. O yüzden çok masum görmemek lazım ve bu alanda da uyanık olmak lazım. Geçen markette denk geldim. Bir genç çocuk da 9 yaşlarında annesi sana falan şeyden alayım mı dedi. Bir oyuncaklı bir şeyden bahsetti. Yok anacığım istemiyorum dedi. Çok hoşuma gitti. Yani onu istemiyorum demesi sanki Böyle yani böyle indiriverdi bütün Gazze'yi gözümüzün önüne. Dedim ya helal olsun dedim. Ha, bravo. Yani bu iş farkında olmakla. 9-10 yaşındaki çocuk bunun farkında. Ama 30-35 yaşındaki anne hala farklı dünyalarda yaşıyor.
Kim büyük kim küçük.
Kim büyük kim küçük kim küçük. Akıl nerede şimdi?
Eyvallah.
O yüzden bu çok mühim bence. Buraya bir parantez arası açmış olalım. El emeğiyle alakalı. Bir diğeri Davud Aleyhisselam'ın faslı hitabı vardı. Yani hakkı batıldan ayırt edebilecek güzel alametleri vardı. Burada bizim için önemli olan kalbi güzel olan nimetler, kalbine güzellik verecek olan nimetlerin peşine gitmek ve kalbi o güzelliklerle tezyin etmek. Yani kulun karşısındaki insana tesir edebilmesi için önce karakter sahibi olması gerekiyor, şahsiyet sahibi olması gerekiyor. Ve bizim her zaman bir tebliğ üzere olduğumuzun farkında olmamız gerekiyor. Bizim emri bil maruf ve nehyanil münker üzerimize bu anlamda farziyet kazandırıyor. Tabi farz-ı kifaye anlamında söylüyorum. Diğerleri yaptığında birinden düşer anlamında. Ama bunu farz-ı kifaye olarak değil, dünyada İslam'ı yaşayarak insanlara sevdirmek üzerimize farzdır. Bunun kifayesi yoktur. Burada ayniyet esası vardır. Ondan dolayı hakkı batıldan ayırt edebilen ve o herhangi bir sözün güzelliğini karşımızdakine tesir edebilecek o güzellerle güzel donatıp verebilme bizim kabiliyetlerimiz içerisinde olması gerekiyor. Yine takva üzere kurulmuş bir devleti inşa etmiş Hazreti Davud Aleyhisselam. O zaman biz de takva üzere yaşayan bir topluluk olarak takva üzere yaşayan bir devletin inşasına gayretkeş olmalıyız mevcut şartlar içerisinde. O Rabbine çok şükreden bir kuldu ve devamlı şükür içerisindeydi. Le in şekertum le ezidenneküm buyurulur. Yani eğer şükrederseniz nimetler size artırılır. Ve le in kefertum ve lakin azabi garip. Yani siz eğer şükretmez, küfranı nimetle Allah'ın verdiğine nankörlükte bulunmaya başlarsanız o zaman azap geliyor demektir. Bunlara dikkatli olmak lazım. Toplum içerisinde maalesef böyle biz insanlara herhangi konuda bir konuyu izahta, nasihate başladığımızda ya hocam bize nasihati bırak, bize şundan bahset deyip şikayetlere başlıyorlar. Devamlı bir yok edebiyatı önümüze getiriliyor. Şuyumuz yok, buyumuz yok, şöylemiz yok, böylemiz yok.
Sızlanmalar
başlıyor. Evet. Hatta birisine şöyle bir örnek de vermiştim. Dedim ki evindeki dedim elektronik eşyaları bana bir sayar mısın? Sadece elektronik olarak ne var? Yani fişe takılıp çalışanlardan bahsediyorum. Bu da elektronik derken süper lüks elektroniklerden bahsetmiyorum. Yani evindeki buzdolabı da buna dahil. Çamaşır, ütü buna dahil. Telefon, tablet buna dahil.
Bana ne kadar gereksiz eşyalar.
Yani ne kadar ürünün var elinde diye bir say bakalım diye söyledim. Hocam 20'ye yakın parça eşya saydı. Peki bunların her birinin fişte olduğunu düşün. Sana gelen elektrik faturası şimdi çok mu az mı? Böyle deyince ya hocam işin o tarafına bakarsan. Ya biz işin ne tarafına bakacağız? Yani elimizdeki 20 parça nimetin şükründen geçmişiz. 21.ye küfrediyoruz. Ve ardından da neden azalıyor diye kendi kendimize şikayet ediyoruz. Acaba kendi kalbimizin şükürsüzlüğünden olabilir mi? Bu soruyu kendimize sormuyoruz. Demişler ya büyüklerden birisine şikayete gelip efendim şöyle oldu böyle oldu. Demiş ki hep şikayete bize geldiniz. Keşke biraz da kendinize geleydiniz.
Çok güzel.
Yani hep şikayete bize geldiniz. Keşke biraz da kendinize geleydiniz. Yani şikayetten önce bir kendine gelmek gerekiyor. İşte bir sıla-i rahim yapmaya çıkıyorsunuz. İşte insanlarla görüşüyorsunuz. Çok güzel kazançları var. Çok güzel geçimleri var. Ama bakıyorsunuz hep şikayet içerisinde. Hep bir yok şarkısı, türküsü ağızlarında devam ediyor. Halbuki Cenab-ı Hak o mülkiyeti verdiğinde hatta bir hanımefendiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Bir hanımefendiyle bir beyefendi yani karı koca kendilerine dualarının kabulüyle ilgili ömürlerinin kalanının yarı kısmı zenginlikle geçecek, yarı kısmı da fakirlikle geçecek. Hangisini tercih edersiniz diye önce sormuşlar. Demiş ki hanımefendi biraz gözü açık bir hanım, ferasetli bir hanımefendiymiş. Demiş ki önce zenginlik olsun, sonra fakirlik olsun demiş. Kocası da demiş ki ya demiş önce demiş fakirlik olsun, ömrümüzün sonuna doğru zenginliğimiz bizim için kıymetli olur, biz onlardan istifade ederiz. Demiş ki sen demiş benim dediğim gibi yapalım. Karıştırma, önce zengin olalım, sonra fakirlerden oluruz. Tabii bu insanlar ömürlerinin kalan yarısı kadarıyla zenginlik yaşıyorlar ama hep infak etmişler, fakir fukara doyurmuşlar, yetim sevindirmişler. Bu şekliyle zenginliklerini sadece kendilerine değil, diğergâm yaşamışlar, herkesi düşünerek yaşamışlar. Zamanı geldikten sonra zenginlikleri kesilmemiş, devam etmiş. Aslında fakirlik gelecekken gelmemiş. Cenab-ı Hakk'a o aracı olan peygamber sormuş, demiş ki peki demiş ya Rabbi nasıl oldu bu iş? Ben Hazreti Musa için anlatılır bu. Demişler ki nasıl oldu bu iş? Cenab-ı Hak diyor ki Onlar şükrettiler. Onlar şükrettiler ve nimetlerini kardeşleriyle paylaştılar. Onlar şükretti, paylaştı. Ben onlardan daha zenginim diyor.
Allah'la yarıştılar.
Allah ile yarışırsan o yarışı kaybedersin.
Eyvallah. Zenginin birine soruyorlar. Evet. Yani nasıl böyle zengin olur? Allah'la yarıştım diyor.
Tabii.
Nasıl? O verdi, ben verdim. O verdi, ben verdim. Ben kazanamadım, o daha çok verdi diyor.
O daha çok verdi. Kaybeden ben oldum diyor.
Eyvallah.
Neticede burada kulun devamlı bir şükür halinde olması, elindeki nimetlerin farkında olması esası var. Şöyle geliyor bazen, ya hiçbir şeyimiz yok, evimiz yok, arabamız yok vesaire. Sağlığın var mı diye soruyorum. Biliyorsunuz olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
Eyvallah.
Değil mi? Yeryüzü düzünde
Kanuni
muhteber.
Sultan
Değil mi?
Süleyman'dır.
Devlet gibi. Cihanda sıhhat gibi. Ya bir sıhhat kadar kıymetli. Gözün görüyor mu azizim diyorum. Yani kulağın duyuyor mu? Dilin konuşuyor mu? Ağzın tat alıyor mu? İşte Covid yaşadık bundan 3-5 sene önce. Covid olayında yediğimiz yemeğin tadını alamadık. Ya bugün hiçbir yemek tat vermedi. Her şey aynı oluverdi bir anda.
Evet,
Böyle bir hayat değil mi?
Evden çıkamadık.
Evden çıkamadık. Böyle bir hayat yaşamak ister misin diye sorduğumda tabii ki yok. İşte nimet unutturuluyor. Biraz önce dedim ya damarlarımızda bir yerler var. Sinir uçlarımız var. Oralar uyuşturuluyor ve bizden alınıyor. Arkasından da biz artık oralar hakkında bir hissiyat geliştiremez olmaya başlıyoruz. Özümle Hazreti Davud Aleyhisselam da bizim için nimetlerin farkında olma ve bu nimetlerin Cenab-ı Hak'tan verildiğinin farkında olma hali devamlı yaşanır olmalıdır.
Eyvallah.
Burada bir konu daha var Hazreti Davud Aleyhisselam'ın vefatıyla alakalı. Kısaca isterseniz onu da söyleyelim sonra Zebur'da kalalım isterseniz.
Eyvallah
Zebur'un
hocam, buyurun.
muhtevasını bir dahaki derste konuşalım.
Hı.
Kısa bir konu çünkü çabuk biter burası. Hazreti Davud Aleyhisselam böyle çok kıymetli hayatını yani ömrünü günlere bölmüş, gününü de dörde bölmüştü. Bunlardan birisi de ibadet hali olan üzereydi.
Hı.
Tabii o vakitte perdelerini, pencerelerini, kapılarını kapatır, kilitler bu şekliyle beklerdi. Bir defasında aynı şekilde kapılarını kapatmıştı. Baktı ki içeride evin ortasında bir adam var. Dedi ki sen kimsin dedi, buraya nasıl girdin dedi. O da ben o kimseyim ki krallardan korkmam. Ve perdeler yani engeller, kapılar, kilitler bana mani olmaz dedi.
Azrail.
Hazreti Davud Aleyhisselam o zaman sen ölüm meleğisin yani Azrail'sin dedi. Allah'ın emriyle hoş geldin dedi. Sonrasında bir müddet sonra Cenab-ı Hak Hazreti Davud Aleyhisselam'ın ruhunu kabzetti. Ve Cenab-ı Hakk'a emaneti teslim etti. 40 sene bir idaresi vardı Hazreti Davud Aleyhisselam'ın. İsrailoğullarının en parlak dönemlerinin yaşadığı dönemdi. Burada tabii Kudüs de fethedilmiş, devlete başkent yapılmıştı. Hem hükümdar hem peygamber olan bir kimseydi. Kendisinden sonra da Hazreti Süleyman Aleyhisselam artık hükme geçmişti. O kral olmuştu. Ona da
ve
peygamberlik
peygamberlik
verilecekti.
verilmişti.
Evet.
Eyvallah.
Burada Zebur var inşallah. Bunda sonra
Önümüzdeki
devam
hafta
edelim.
Zebur
Peki.
ve muhtevasını konuşmuş olacağız. Konuşacağız inşallah. Hocam çok teşekkür
ben
ediyorum.
Teşekkür
Gönlünüze
ediyorum.
sağlık.
Allah
Allah
razı
razı
olsun.
olsun.
Çok sağ olun.
Eyvallah. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Nebiler Silsilesi programında Doktor Erhan Turan hocamla bugün Hazreti Davud Aleyhisselam'ın hayatından faziletleri sizlerle paylaştık. Tabii ki bütün programlarımızda olduğu gibi bu programda da bunları sadece maddeler halinde saymadık. Hocamız bizlere günümüzle harmanlayarak, biraz da günümüze taşıyarak, günümüz problemlerine, hayatımızın içerisinde olan birçok hususa bunlar neler taşıyacak, neler getiriyor bunları da söylemiş, ifade etmiş oldu. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Bizleri de duadan unutmayın efendim. Hoşça kalın.